Ayrım 19.
Birdenbire sinirlendim, kalktım. Bu acı güldürünün nedenini araştırmaya başka güne bırakarak gitmeye hazırdım. Ama bu sırada hizmetçi geldi. Üzerinden buğular çıkan bir fincan çikolata getiriyordu. Monsieur, azıcık çaba gösterin, hiçbir şey yemediniz bugün. La Pérouse, ikincil bir oyuncunun beceriksizliği yüzünden istediği etkiyi yapamayan bir oyuncu gibi öfkeyle irkildi. Daha sonra, bu monsieur gidince, dedi. Ama daha hizmetçinin kapıyı kapamasına bile zaman kalmadan, dostum, dedi. Bir iyilik edin, bir bardak su getirin bana, rica ederim. Bir bardakçık su, susuzluktan ölüyorum. Yemek odasında bir sürahiyle bir bardak buldum. Bardağı doldurdu, bir dikişte içti. Sonra eski alpaka ceketini yeniyle dudaklarını kuruladı. Ateşiniz mi var, diye sordum. Sorum ona hemen kendini anımsattı. Monsieur de la Pérouse'un ateşi yok, dedi. Hiçbir şeyi yok artık. Çarşamba akşamından beri Monsieur de la Pérouse yaşamaz oldu. Yapılacak en iyi şeyin oyununa katılmak olup olmadığına karar veremiyordum. Küçük Boris de tam çarşamba günü görmeye gelmedi mi size? Başını benden yana çevirdi. Boris'in adı geçince hatları bir gülümsemeyle, eskisinin gölgesi olan bir gülümsemeyle aydınlandı. Sonra en sonunda rolünü bırakmaya razı olarak, ''Dostum, size söyleyebilirim bu işi. O çarşamba bana kalan son gündü.'' dedi. Sonra daha da alçak bir sesle, ''Şeyden, işi bitirmeden önce kendime bıraktığım son gün.'' La Pérouse'un bu uğursuz konuya döndüğünü görmek benim için son derece acıydı. Bu konuda daha önce söylediğini pek ciddiye almadığımı anlıyordum. Çünkü bundan sıyrılsın diye oluruna bırakmıştım belliğimi. Şimdi bundan dolayı kızıyordum kendime. Şimdi her şeyi anımsıyordum ama şaştım. Çünkü ilkin daha uzak bir süreden söz etmişti bana. Bunu kendisine belirtince yeniden doğallaşmış bir sesle, hatta biraz da alayla beni tarih üzerinde aldattığını, kendisini alıkoymaya çalışırım ya da bu yüzden erken dönerim korkusuyla bu tarihi biraz geriye attığını ama birçok geceler ard arda diz çöküp ölmeden önce Boris'i görmesini bahşetmesi için tarihe yalvardığını söyledi. Hatta gerekirse yolculuğumu birkaç gün geriye bırakmakta onunla anlaşmıştım, diye ekledi. Onu bana getireceğinize söz verdiğiniz için anımsıyor musunuz? Elini tutmuştum, buz gibiydi. Avuçlarımda ısıtıyordum. Tek düze bir sesle sürdürdü konuşmasını. O zaman dönmek için tatilin sonunu beklemediğinizi, yolculuk tarihimi değiştirmeden de küçüğü görebileceğimi görünce sandım ki, Tanrı duamı göz önüne alıyormuş gibi geldi bana. Benimle alay ettiğini hemen anlayamadım, her zamanki gibi. Elini avuçlarımdan çekti. Daha canlı bir sesle konuştu. Böylece işimi çarşamba akşamı bitirmeye karar vermiştim. Çarşamba günü Boris'i getirdiniz bana. Onu görünce doğrusu ya umduğum kadar sevinemedim. Sonra düşündüm bunu. Elbette bu çocuğun beni görünce mutluluk duyabileceğini ummaya hakkım yoktu. Annesi ona hiç benden söz etmemişti. Durdu, dudakları titredi. Ağlayacak sandım. Boris sizi sevmeye can atıyor ama sizi tanıması için zaman verin ona, diyecek oldum. La Pérouse sözlerimi işitmeden, çocuk benden ayrıldıktan sonra akşam yalnız kalınca, çünkü biliyorsunuz Madame de La Pérouse burada değil artık, hadi vakit geldi işte dedim kendi kendime, dedi. Şunu da bilin ki kardeşim, kaybettiğim kardeşim bana bir çift tabanca bırakmıştı. Bunları her zaman bir kılıf içinde yanımda, yatağımın başucunda saklarım. Bu kılıfı alıp geldim. Bir koltuğa oturdum. Şuraya şimdi oturduğum gibi. Tabancalardan birini doldurdum. Benden yana döndü. Sonra birdenbire sertçe, sanki söylediğinden kuşku duyuyormuşum gibi, "Evet, doldurdum," diye yineledi. Bakabilirsiniz hala da dolu. Ne oldu bir türlü anlayamıyorum. Tabancayı alnıma götürdüm. Uzun zaman tuttum öyle. Şakağımın üstünde. Tetiğe basmadım. Yapamadım. Son saniyede ayıptır söylemesi ateş etmeyi göze alamadım. Konuşurken ateşlenmişti. Bakışı daha canlı olmuştu. Kanı da yanaklarını hafiften renklendiriyordu. Başını sallayarak bana bakıyordu. Siz nasıl açıklarsınız bunu? Kararlaştırdığım bir şey, aylardır durmamacasına düşündüğüm bir şey. Belki de bu yüzden. Belki de önceden bütün gözü pekliğimi düşüncede tükettiğim için. Boris'i görmek sevincini de o gelmeden önce tükettiğiniz gibi, dedim ama o hep konuşuyordu. Tabanca şakamda uzun zaman kaldım. Parmağım tetikteydi. Biraz bastırıyordum ama yeterince bastırmıyordum. Biraz sonra daha fazla basacağım, tabanca patlayacak diyordum içimden. Madenin soğukluğunu duyuyordum. Bir an sonra hiçbir şey duymayacağım artık. Ama bundan önce müthiş bir gürültü duyacağım diyordum. Düşünsenize, kulağımın öylesine yakınında. Her şeyden önce bu tuttu beni. Gürültü korkusu. Saçma bir şey öyle ya, insan öldükten sonra ama. Evet. Ama ben ölümü bir uyku gibi umarım. Patlama ise uyutmaz, uyandırır. Evet, bundan korkuyordum kuşkusuz. Uyuyacağım derken birdenbire uyanmaktan korkuyordum. Kendine gelir, daha doğrusu kendini toplar gibi oldu. Birkaç saniye boyunca dudakları gene ses vermeden kımıldadı. Bütün bunları sonradan geçirdim aklımdan, dedi sonra. Aslında özgür değildim de ondan öldürmedim kendimi. Şimdi korktum diyorum ama hayır, korkudan değildi. İstemime tümüyle yabancı, istemimden daha güçlü bir şey tutuyordu beni. Sanki Tanrı bırakmak istemiyordu. Oyun bitmeden sahneden ayrılmak isteyen bir kukla düşünün. Dur bakalım, oyunun sonunda da işin var. Ya istediğin zaman gidebileceğini mi sanıyordun? Anladım artık. İstemimiz dediğimiz şey kuklayı oynatan ipler. İpleri çeken de Tanrı. Kavrayamıyor musunuz? Şimdi açıklayacağım size, bakın. Şimdi ben sağ kolumu kaldıracağım diyorum, sonra da kaldırıyorum. Gerçekten de kaldırdı. Ama sağ kolumu kaldırmak istiyorum diye düşünüp söylemem için ip önceden çekilmişti de ondan. Özgür olmadığımın kanıtı da öbür kolumu kaldırmam gerekseydi sol kolumu kaldıracağım derdim size. Hayır, görüyorum ki anlamıyorsunuz beni. Anlamakta özgür değilsiniz. İyice anlıyorum şimdi Tanrı'nın eğlendiğini. Bize yaptırmak istediğini biz yapmak istiyormuşuz gibi sandırtarak eğleniyor. İğrenç oyunu burada. Çıldırıyor muyum sanıyorsunuz? Han sırası gelmişken düşünün bir kez, Madame de la Perouse bir yaşlılar evine girdiğini biliyorsunuz. E işte düşünün bir kez orasının bir deliler evi olduğunu, kendisini deli diye tanıtmak isteyip başımdan atmak için oraya yerleştirdiğimi sanıyor. Tuhaf değil diyemezsiniz buna. Sokakta rastladığınız herhangi bir kimse, kendisine yaşamınızı verdiğiniz kimseden daha iyi anlar sizi. İlk zamanlarda her gün görmeye gidiyordum onu. Ama beni görür görmez, gene mi siz, gene beni gammazlamaya geliyorsunuz diyordu. Onu sinirlendirmekten başka bir şeye yaramayan bu görüşmelerden vazgeçmek zorunda kaldım. Hiç kimseye iyilik edemez olduktan sonra insan hala nasıl bağlanabilir yaşama? Sesi hıçkırıklarla boğuldu. Başını eğdi. Gene o durgunluğa gömülür gibi oldu. Ama beklenmedik bir atılışla, "Gitmeden önce ne yaptı biliyor musunuz?" dedi. "Çekmecemi kırıp ölmüş kardeşimin bütün mektuplarını yaktı. Her zaman kıskanmıştır kardeşimi, hele öldükten sonra. Geceleyin beni onun mektuplarını okurken yakaladı mı kavgalar çıkarırdı. Ya yatmamı bekliyordunuz, benden gizleniyorsunuz." diye bağırırdı. Ya da "Gidip uyusanız çok daha iyi ederdiniz, gözlerinizi yoruyorsunuz." derdi. "Üzerime titriyor." diyeceği gelirdi insanın ama ben onu tanırım. Kıskançlıktan böyle yapıyordu. Beni onunla baş başa bırakmak istemedi. Sizi seviyordu da ondan aşksız kıskançlık olmaz ki. Ama aşkın yaşamın mutluluğunu sağlayacak yerde yıkımı olmasının acı bir şey olduğunu da kabul edersiniz. Tanrı da bizi böyle seviyor kuşkusuz. Çok ateşlenmişti konuşurken. Sonra birden "Karnım aç," dedi. "Yemek istediğim zaman bu hizmetçi hep çikolata getiriyor. Madame de la Perouse ona başka hiçbir şey yemediğimi söylemiş olmalı. Bir zahmet mutfağa kadar gitseniz, koridorda sağdan ikinci kapı. Yumurta var mı bir baksanız, var demişti sanırım. Size bir yumurta mı pişirsin? İki yumurta da yerim sanıyorum. Bu iyiliği yapar mısınız? Ben bir türlü anlatamıyorum derdimi. Sevgili dostum, yumurtalarınız hemen hazır dedim dönünce. İzniniz olursa burada kalıp yiyişinizi göreceğim. Evet, sevindirir beni bu. Az önce artık hiç kimseye iyilik edemediğinizi ağzınızdan işitmek zor geldi bana. Torununuzu unutur gibisiniz. Dostunuz Azaiz gelip yanında pansiyonda oturmanızı öneriyor. Bunu size söylemekle görevlendirdi beni. Madame de la Perouse artık burada olmadığına göre sizi tutan hiçbir şey kalmadığını düşünüyor. Biraz direnme bekliyordum ama kendisine sunulan yeni yaşamın koşullarını bile sordu. Kendimi öldürmedim diye ölmüşlüğüm azalmadı. Ha orası ha burası, önemi yok, diyordu. Götürebilirsiniz beni. 2 gün sonra gelip kendisini almayı kararlaştırdım. O zamana kadar da 2 sandık getirecektim. İçlerine kendisine gerekecek giysileri, bir de götürmek istediği şeyleri yerleştirecekti. Hem kira anlaşması sona erinceye kadar daire emrinizde kalacağına göre eksiklerinizi gelip almak için bol bol zaman bulursunuz diye ekledim. Çok yoruyorum sizi, diye yineliyordu. Çok iyisiniz. 2 tabancasını bana bıraksın isterdim. Artık hiçbir işine yaramayacağını söyledim ama bırakmaya razı olmadı. Korkacağınız bir şey yok artık, dedi. O gün yapmadığımı bir daha hiçbir zaman yapamayacağım biliyorum. Ama bunlar şimdi bana kardeşimden kalan tek anıdır. Hem de bana Tanrı'nın elinde bir oyuncaktan başka bir şey olmadığımı anımsatacaklar. 4. Hava çok sıcaktı o gün. Bedel pansiyonunun açık pencerelerinden bahçenin ağaçlarının tepeleri görünüyordu. Bahçenin üzerinde uçsuz bucaksız bir incelikte hazır bekleyen bir yaz vardı daha. Bu açılış günü yaşlı Azais için bir söylev fırsatıydı. Uygun düştüğü gibi yüzü öğrencilere dönük ayakta kürsünün dibinde duruyordu. Kürsüde yaşlı Laperouse oturmaktaydı. Öğrenciler girince ayağa kalkmıştı ama Azais'in dostça bir hareketi gene oturmaya çağırmıştı onu. Kaygılı bakışı Boris'in üzerine konmuştu ilkin. Bu bakışta hele Azais söylevinde yeni öğretmeni çocukları tanıtırken onun içlerinden biriyle akrabalığını duyurmak gereğini duyduktan sonra Boris'in huzurunu kaçırıyordu. Laperouse Boris'in bakışıyla karşılaşmayışına üzülüyordu. İlgisizlik, soğukluk diye düşünüyordu. Of, rahat bıraksın beni diye düşünüyordu Boris. Dikkati çektirtmesin üzerime. Arkadaşları dehşete düşürüyordu onu. Liseden çıkınca onlara katılmak zorunda kalmıştı. Liseden kümese gelinceye kadar konuşmalarını işitmişti. Büyük sevgi gereksinimiyle onlara uymak isterdi. Ama fazlasıyla duyarlı yaratılışı bundan tiksindirtiyordu onu. Sözcükler dudaklarında kalıyordu. Huzursuzluğundan dolayı kızıyordu kendine. Bunu hiç belli etmemeye çalışıyor, alayı önlemek için gülmeye çabalıyordu. Ama ne yapsa boşunaydı. Bir kızı andırıyordu ötekilerin arasında. Bunu seziyor, üzülüyordu. Hemen o anda topluluklar oluşmuştu. Leon Giridanisol adında biri merkezi oluşturuyordu. Hemen kabul ettirmişti kendini. Ötekilerden biraz daha yaşlıydı. Öte yandan sınıfı da daha yüksekti. Esmer, kara saçlı, kara gözlüydü. Ne fazla iriydi ne de olağanüstü bir gücü vardı. Ama gözü pekliğine, küstahlığına diyecek yoktu. Zorlu bir küstahtı gerçekten. Küçük George Molinier bile Giridanisol karşısında ağzının açık kaldığını kabul ediyordu. ''Bilirsin benim ağzım da kolay kolay açık kalmaz öyle.'' diyordu. Bu sabah o genç kadına yaklaştığını kendi gözleriyle görmemiş miydi? Kadın kollarında bir çocuk tutuyordu. ''Bu çocuk sizin mi madam?'' Gösterişli bir selamla söylenmişti bu sözcükler. Çok çirkinmiş ama üzülmeyin, yaşamayacak nasıl olsa. George hala kahkahalarla gülüyordu buna. George'un anlattıklarını dinleyen dostu Philip Adamanti de ''Yapma be, sahi mi?'' diyordu. Bu arsız söz neşeye gömüyordu onları. Bundan daha nükteli bir şey düşünemiyorlardı. Bu çoktan eskimiş nükteyi Leon akrabası Struvilhu'dan öğrenmişti ama George bunu nereden bilecekti? Pansiyonda Molinier ile Adamanti belleticinin gözü önünde olmamak için 5. sıraya Giridanisol'un sırasına oturmanın bir yolunu buldular. Molinier'in solunda Adamanti, sağında da Giridanisol vardı. Sıranın başına Boris oturdu. Onun arkasında da Passavant vardı. Gontran de Passavant babasının ölümünden beri hüzünlü bir yaşam sürmüştü. Daha önce sürdüğü yaşam da pek keyifli değildi ya. Kardeşinden hiçbir yakınlık, hiçbir destek beklemeyeceğini çoktan anlamıştı. Tatilini Britanya'da kendisini götüren yaşlı hizmetçisi Sadık Serafin'in ailesi arasında geçirdi. Bütün varlığını bir noktada toplamış çalışıyor. Gizli bir istekten haz alıyor. Kardeşine kendisinden daha üstün olduğunu kanıtlama isteğinden. Pansiyona kendi isteğiyle, kendi kararıyla girdi. Bir de kardeşinin yanında Babilon sokağındaki o aklına acı anılar getiren köşkte kalmamak isteğiyle. Kendisini bırakmak istemeyen Serafin Paris'te bir ev tuttu. Ölen kontun vasiyetnamesindeki açık koşula göre 2 çocuğun ödediği ufak gelir sağlıyor bunu. Gontran'ın kendi odası var burada. Çıkış günlerinde kalıyor. Kendi beğenisine göre süsledi onu. Haftada 2 yemeğini Serafin'le yiyor. Serafin ona bakıyor. Hiçbir eksiği kalmamasına özen gösteriyor. Guaturan yüreğine oturmuş şeylerin hiçbirini onunla konuşamıyorsa da seve seve gevezelik ediyor yanında. Pansiyonda başkalarına kapılmıyor hiç. Arkadaşlarının şakalarını fazla kulak asmadan dinliyor. Çoğu zaman da oyunlarına katılmıyor. Biraz da açık havada yapılmayan oyunlara okumayı yeğ gördüğü için böyle yapıyor. Sporu seviyor bütün sporları ama yalnız yapılanlarını yeğ tutuyor. Biraz da mağrur olduğu, herkesle bağıntı kuramadığı için. Pazarları mevsimine göre kızak kıyıyor, yüzüyor, kürek çekiyor ya da sonu gelmez koşular için kıra gidiyor. Kimi tiksintileri var, bunları yenmeye çalışmıyor. Kafasını genişletmeye çalışmadığından değil, daha çok sağlamlaştırmaya çalıştığından. Düşündüğü olmaya çalıştığı kadar basit değil belki. Babasının ölüm döşeğinin başında görmüştük onu. Ama gizlemi sevmez, değişecek gibi oldu mu rahatı kaçar hemen. Sınıfın birincisi olarak kalmayı başarıyorsa da kolaylıkla değil, dikkati özeniyle başarıyor. Boris aramasını bilseydi onda bir destek bulabilirdi. Ama komşusu George çekiyor onu. Burja gelince geriden başkasını görmüyor gözü. Gerinin ise hiç kimseye kulak astığı yok. George'un Philip Adamanti'ye verilecek önemli haberleri vardı ama bunları yazmamayı daha akıllıca bulmuştu. Bu açılış sabahı derslerin başlamasından bir çeyrek önce lisenin kapısına gelmiş, onu boşu boşuna beklemişti. Leon Geredinisol'un genç bir kadınla o çok nükteli konuşmasını da kapının önünde bir aşağı bir yukarı dolaşırken işitmişti. Bundan sonra iki haylaz konuşmaya başlamışlar, George'u çok sevindiren şeye pansiyon arkadaşı olacaklarını anlamışlardı. En sonunda dersler bitince George'la Philip buluşmuşlardı. Öteki pansiyonerlerle birlikte ama serbestçe konuşabilecek bir biçimde onlardan biraz ötede Azayis pansiyonuna doğru giderlerken George, Fifi'nin hala yakasında taşıdığı sarı rozeti parmağıyla göstererek ''Bunu gizlesen iyi edersin'' diye başlamıştı. ''Neden?'' diye sormuştu Philip. George'un kendi rozetini artık taşımadığını fark ediyordu. ''Enselenmek tehlikesindesin de ondan. Yavrucuğum, dersten önce söylemek istiyordum bunu sana. Daha erken gelsen iyi ederdin.'' ''Kapının önünde bekledim seni, haber verecektim.'' ''Bilmiyordum ki.'' demişti Fifi. George da ona öykünerek ''Bilmiyordum ki, bilmiyordum ki.'' diye yinelemişti. ''Ulgat'la görüşemediğimize göre sana söyleyeceğim şeyler olabileceğini düşünmeliydin.'' Bu iki çocuğun sürekli kaygısı birbirlerinden daha baskın çıkmak. Fifi babasının toplumsal durumuyla servetine bazı üstünlükler borçlu. Ama George gözü pekliğiyle, alaycılığıyla çok geride bırakıyor onu. Philip geride kalmamak için biraz çaba göstermek zorunda. Kötü bir çocuk değil ama gevşek. ''Niye çıkar ağzındaki baklayı?'' demişti. Leon geriden sol yanlarına yaklaşmış onları dinliyordu. Sözlerini onun da işitmesi George'un hoşuna gitmiyor değildi. Öteki daha önce kendisini şaşırtmıştı ama George da onu şaşırtacak şeyleri yedekte saklıyordu. Böylece çok doğal bir sesle Philip'e ''Küçük pralin kodesi boyladı.'' demişti. ''Pralin mi?'' diye haykırmıştı Fifi. George'un soğukkanlılığı tüylerini ürpertiyordu. Leon ilgilenir gibi yapınca da Fifi George'a ''Ona söylenebilir mi?'' diye soruyordu. George da omuz silkerek ''Elbette'' diyordu. O zaman Fifi geriye George'u göstererek ''Bunun pilici'' diyor, sonra da George'a ''Nereden biliyorsun?'' diye soruyordu. ''Germaine rastladım da o söyledi.'' Sonra da Fifi'ye 12 gün önce Paris'e gelişinde Molinier'in daha önce bu şölenlerin sahnesi diye belirttiği bir daireyi yeniden görmek isteyince nasıl kapıyı kapalı bulduğunu anlatıyordu. Oralarda dolaşırken Germaine'i yani Fifi'nin pilicine rastlamış, o kendisine bilgi vermişti. Tatilin başında polis bir baskın yapmıştı. Bu kadınlarla bu çocukların bilmediği, Profitendue'nun bu işlem için onları ağa düşürmemek, ana babalarını bu rezaletten esirgemek için olgunluk çağına gelmemiş suçluların dağılmış olacağı bir tarihi beklemeye son derece özen gösterdiğiydi. ''Vay ahbap vay!'' diye yineliyordu Fifi başka bir şey demeden. ''Vay ahbap vay!'' George'un da kendisinin de yakayı iyi sıyırdıkları düşüncesindeydi. George alaylı alaylı ''Düşündükçe yüreğin ağzına geliyor değil mi?'' diyordu. Kendisinin de dehşet içinde kalmasına gelince bunu söylemeyi tümüyle yararsız buluyordu. Hele Geridanisol'un önünde. Bu konuşmaya bakılınca bu çocukların çok bozulmuş oldukları sanılabilirdi. Ama hiç kuşkum yok, her şeyden önce kendilerine bir hava vermek için böyle konuşuyorlar. Biraz palavracılık giriyor işin içine. Ne çıkar? Geridanisol onları dinliyor, dinliyor ve konuşturuyor. Bu sözler o akşam anlatılınca akrabası Struvilhu'yu pek eğlendirecek. Genova akşam Bernard Edouard'a gelmişti. İyi geçti mi açılış? Fena değil. Bernard susuyordu. Monsieur Bernard, kendiliğinden konuşacak havada değilseniz sizi zorlayacağımı ummayın, dedi Edouard. Sorgulardan nefret ederim. Ama izin verin de bana hizmet önerisinde bulunduğunuzu, sizden bir iki öykü beklemeye hakkım olduğunu anımsatayım. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Dedi Bernard isteksizce. Azaiz babanın bir açılış konuşması yaptığını mı? Konuşmasında çocuklara bir ortak hızla, bir gençlik ateşiyle ileri atılmayı öneriyordu. Bu sözcükleri aklımda tuttum çünkü 3 kez kullandı. Arman, yaşlı adamın bunları her söylevine sıkıştırdığını ileri sürüyor. Onunla ben sınıfın ta gerisine arka sıraya oturmuştuk. Hayvanların gelişini seyreden Nuh gibi oğlanların dönüşünü seyrediyorduk. Her türlüsü vardı. Geviş getirenler, kalın derililer, sürüngenler ve başka bel kemiksizler. Söylevden sonra aralarında konuşmaya başladıkları zaman Arman'la ben tümcelerinin 1/4'ünün bahse girerim ki sen ile başladığını fark ettik. Ya öbür 6'sı ben ile. İşte bu hiç de fena görülmemiş. Daha başka? Kimilerinin yapma bir kişiliği varmış gibi geliyor bana. Yani ne demek istiyorsunuz diye sordu Edouard. Özellikle içlerinden birini, küçük Pasavan'ın yanında oturanı düşünüyorum. Pasavansa yalnızca uslu bir çocuk gibi geliyor bana. Ama uzun uzun incelediğim komşusu eskilerin ne quis nimis ini, yani aşırılıktan kaçınmalı diyen yaşam kuralını benimsemişe benziyor. O yaşta saçma bir ilke değil mi sizce? Giysileri daracık, kravatı sımsıkı, kundura bağları bile tam düğümde bitiyor. Onunla her ne kadar az konuştuysam da her yerde boşuna bir güç harcama gördüğümü söyleyecek bir nakarat gibi yararsız çaba istemez diye yineleyecek zamanı buldu. Tutumluların Tanrı belasını versin, dedi Edouard. Sanatta da uzun sözlüleri doğurur. Neden? En ufak şeyleri bile yitirmekten korkarlar da ondan. Daha başka, Arman hakkında hiçbir şey söylemiyorsunuz. Garip bir oğlan. Doğrusunu söylemek gerekirse çok da hoşuma gitmiyor. Yapmacık insanları sevmem ben. Budala bir çocuk değil, buna kuşku yok ama yalnızca yıkmaya kafa yoruyor. Öte yandan en çok da kendi kendine sert davrandığı seziliyor. İçinde iyi, cömert, soylu ya da sevecen olan ne varsa hepsinden utanıyor. Spor yapsa, havalansa iyi olur. Bütün gün kapanıp kaldıkça ekşiyor. Beni arar gibi görünüyor. Ondan kaçmıyorum ama düşünüşünü de benimseyemem. Acı takılmalarının, alaylarının aşırı bir duyarlılığı, belki de büyük bir acıyı gizlediğini düşünüyor musunuz? Olivia öyle diyor. Olabilir, benim de aklımdan geçti. İyi tanımıyorum onu daha. Düşüncelerimin gerisini olgunlaştıramadım. Düşünmeliyim daha, size söylerim ama daha sonra. Bu akşam sizden ayrılmamı hoş görün. 2 gün sonra sınavım var. Bir de ne diye saklayayım sizden, bir keder var içimde. 5. Bana kalırsa her nesnenin en iyi yanını almalı. Fenelon. Olivia dünden beri Paris'teydi. İyice dinlenmiş de kalkmıştı. Hava sıcak, gökyüzü dupduruydu. Gücünü, gençliğini, güzelliğini duya duya yeni tıraş olmuş, duşunu almış, güzelce giyinmiş olarak sokağa çıktığı zaman Pasavan hala uyukluyordu. Olivia hızlı hızlı Sorbonne'a doğru yürüyor. Bernard bu sabah girecek yazılıya. Olivia bunu nereden biliyor? Ama belki de bilmiyordur, öğrenecek. Acele ediyor, gelip odasına sığındığı o geceden beri görmedi dostunu.